Göz aydın hepimize, mübarek günler bize, 11 ayın sultanı, hoş geldin hepimize.
Merhaba, merhaba, merhaba ya şehri Ramazan. Merhaba, merhaba, merhaba ya şehrel bereketi vel gufran. Merhaba, merhaba, merhaba ya şehret tesbihi ve tehlili vel zikri ve tilavetil Kur'an.
Sahur özel programı.
Yarlıgâr günahın kulun, hayır işlere varsın elin. Sahur vaktinde makbuldür, dest açıp duada olun.
Şu mübarek Ramazan ayının yine doyumsuz bir sahur vaktinde siz sevgili dinleyicilerimizle Sahur Özel programıyla yeniden birlikteyiz. TGRT FM ailesinin sizlere sunduğu Sahur Özel programını Faruk Saat yönetiminde Ufuk Karca hazırlarken Muhittin Sami Yaygıngöl teknik yapımda görev yapıyor ve ben İrfan Atasoy da sunuyorum. Vakit kaybetmeden rengarenk köşelerimizi dinlemeye başlayalım isterseniz. Programımıza yine Mehmet Sait Arvas Hoca'dan güzel bir sohbetle başlıyoruz.
Kıymetli dinleyenler, Ramazan-ı Şerif'teki farz ibadetler nasıl 70 kat sevap kazandırıyorsa, fakirlere, yetimlere verilen sadakanın da sevabı o kadar çoktur. Başka aylarda ne kadar sadaka veriyorsak, bu mübarek ayda daha çok vermeliyiz. Dünyaya peygamberimizden aleyhisselamdan daha cömert hiç kimse gelmemiştir. Hatta diyorlar ki la, yani hayır kelimesini yalnız la ilahe illallah'ta kullanmıştır. Hiç kimseye hayır dememiştir. Ramazan-ı Şerif'teki cömertliği çok daha fazlaydı. Hiçbir dilenciyi boş çevirmezdi. Evlerinde ne varsa paradan, yiyecekten bir şeyler verirlerdi. Bir gün bir fakir gelir, bir şeyler ister, hane-i saadetlerine sorarlar, hiçbir şey yok. Hiçbir şey bulunmaz. Tabii bu sevgili peygamberimizi çok üzdü. O fakire buyurdu ki, sana verecek hiçbir şeyi bulamadık. Sen falan dükkandan istediklerini al, hesabını biz öderiz, demiş. Fakir de teşekkür ve dua ederek çıkmış. Hazreti Ömer radıyallahu anh demiş ki, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Cenab-ı Hak seni bu kadarla da mükellef kılmamış. Olursa zaten veriyorsunuz. Olmadıktan sonra niçin borçlanıyorsunuz? Niçin kendinizi sıkıntıya sokuyorsunuz diye arz edince bu söz Peygamberimiz Aleyhisselam'a hoş gelmediği mübarek simasından anlaşıldı. Hazreti Bilal radıyallahu anh dedi ki ver ya Resulallah korkma. Arşın sahibi seni sıkıntıda bırakmaz. Bu söz sevgili Peygamberimizin çok hoşuna gitti Aleyhisselam. Ve evet biz de öyle emrolunduk buyurdu. Cömert olanları Rabbimiz sever. Hadis-i şerifte buyuruluyor, cömertler Allah-u Teala yakındır. Cennete yakındır, cehennemden uzaktırlar. Cimriler ise Allah-u Teala'dan uzak, cennetten uzak ve cehenneme yakındırlar. Cömert olan gayrimüslimlerin çoğuna hidayet nasip olurmuş. Biz de bu mübarek ayda sofralarımızı zenginleştirdiğimiz gibi başka Müslüman kardeşlerimizin sofralarını da unutmayalım. Bir mümine iftar vermek, onun sevabına ortak olmak demektir. Ne büyük nimet. Hele yetimleri, yetim çocukları unutmayalım. Varsa onları bulalım, araştıralım. Onlara da hiç olmazsa bu ayda ve bayramlarda yetim olduklarını unutturalım. Onlara sahiplenelim. Onlara merhamet edersek, onları sevindirirsek, Rabbimiz de bizi en sıkıntılı günümüzde bizi affeder, bizi sevindirir ve bize merhamet eder. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Kıyamet gününün dehşetinden rahatsız olmayan ve Rabbimizin rahmet deryası içerisinde, rahmet gölgesi içinde bulunacak olan 7 sınıf insandan bir tanesi de gizli sadaka verenlerdir buyuruluyor. Yani sağ elinin verdiğinden sol elinin haberi olmayacak kadar gizli veriyorsa, bu kıyamet gününün o dehşetinden huzur içinde yaşayıp o sıkıntılara maruz kalmamayı gerektiren 7 sınıftan bir tanesidir. Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Hoşça kalınız ve Allah'a emanet olunuz efendim.
Ve dua üstüne denildi ey şah. Ve dua üstüne denildi ey şah. Ah sente, ah sente, hoş barek Allah. Hoş barek Allah. Ve Leyli zülfüne okundu eyma. Ah sente, ah sente, hoş barek Allah. Ve Leyli zülfüne okundu eyma. Ah sente, ah sente, hoş barek Allah. Cümle alemlerin oldun serveri. Cümle alemlerin oldun serveri. Emrine ram oldu insü cin peri, insü cin peri. Çeşmin aynı hayat, lebin kevseri. Ah sente, ah sente, hoş barek Allah. Çeşmin aynı hayat, lebin kevseri. Ah sente, ah sente, hoş barek Allah. Şanına okundu hutbe-i levlak. Şanına okundu hutbe-i levlak. Şükreyle ibnedin ve şeker nar, ve ma şeker nar. Senin için halk oldu alem-i evlak. Ah sente, ah sente, hoş barek Allah. Senin için halk oldu alem-i evlak. Ah sente, ah sente, hoş barek Allah.
Bize daim müsul eyle, cennetine duhul eyle, sıyamu kıyamımızı dergahında kabul eyle.
Hadis-i şerifler, iki cihan serveri, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara doğru yolu gösterdiği sözleridir. İşte bir hadis-i şerif açıklamasına daha sıra geldi. Şimdi sözü Profesör Doktor Ramazan Ayvalı'ya bırakıyoruz.
Değerli dinleyiciler, Peygamber Efendimiz buyurdular ki, namaz dinin direğidir, onu doğru kılan dinini korumuş, terk eden dinini yıkmış olur. Dünkü konuşmamızda namazın önemi ve İslamiyet'teki yeri üzerinde birazcık durmuştuk. Bugün ise İstanbul Fatihi Fatih Sultan Mehmet Han'ın namaz kılınması hakkında Rum diyarına, Anadolu vilayetlerine gönderdiği bir fermandan bahsedeceğiz. Çok enteresan olan bu fermanın özeti şöyledir. Biraz sadeleştirerek arz etmeye çalışacağız. Gerçi çok açık ama yine de biz anlaşılmayan bazı kelimeleri izah edelim. Allah-u Teala emirlerinin yerine getirilmesini bize nasip ve müyesser eylesin. Bize nasip etsin diyor. İşittiğime göre Rum diyarındaki şehir, kasaba ve köylerde yaşayan Müslüman ahali İslam dininin emrettiği farzları yapıp Peygamberimizin sünnetlerine riayet etmekte, Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere uymakta gevşeklik gösterip muhalefet ederler imiş. Allah-u Teala'nın namazı ikame ediniz, namazı kılınız emrine ve namaz dinin direğidir, onu doğru kılan dinini korumuş, terk eden dinini yıkmış olur hadis-i şerifine uymayıp tuğyan yoluna saparlar, taşkınlık yoluna saparlar, böylece camileri harabeye döndürüp fısk ve fücur yerlerini mamur ederlermiş, günah yerlerine giderlermiş. Emri bil maruf ve nehy anil münker eylemek vacip olduğundan, yani iyilikleri yapmak ve başkalarına tavsiye etmek, kötülüklerden kaçınmak ve başkalarının da yapmasına engel olmak vacip olduğundan, bir adamımı bu iş için vazifelendirdim. Şöyle emreyledim ki, namazı terk edeni tazir eylemek meşrudur. Cezalandırmak, İslamiyet'in hükümleri arasında vardır. Rum diyarında namazını geçirenler tespit edilip, İslam dininin emrinin gereği yapılsın. Halka namaz kılmaları tembih edilip, kılmayanlar teşhir edilsin. Hiç kimse ne olursa olsun bu cezaya mani olmaya. Rum sancağı beyleri, kadıileri yani hakimleri ve subaşıları ile bunların emrindeki diğer memurlar gönderdiğim vazifeliğe yardımcı olalar. Sancak beyleri, kadılar, subaşılar tabi Osmanlı'da birer mertebedir, rütbedir. Bu rütbelerde olan insanlar, yüksek makamda bulunan kişiler onlara böyle bu işin, bu emrin takip vazifesini de vermiş oluyor. Böylece İslamiyet'in yüce ahkamı, emri ve yasaklarını yerine getirmekte gevşeklik ve tembelliğe asla meydan verilmeye. Öyle ki mescitler dolacak, medreseler mamur edilecek. Tabii ilim yuvaları çok önemli, çok önemli. Ve din-i İslam kuvvetlendirilmiş olacaktır. Böylece Müslümanlar huzur ve saadet içinde olacaklardır. Şimdi bu ferman vesilesiyle bir nebze Fatih'ten bahsetmek istiyorum. 6. Osmanlı Padişahı 2. Murat Han ile Candaroğulları ailesinden Hedice Alime Hüma Hatun'dan 30 Mart 1431 tarihinde pazar günü Edirne'de dünyaya gelen Fatih Sultan Mehmet Han Osmanlı padişahlarının 7.'si olup başta İstanbul'un fethi olmak üzere birçok fütuhat yapmıştır. Efendim şimdi burada münasebet düşmüşken şunu ifade edelim. Bazı insanlar gelişi güzel Osmanlı padişahlarının yabancı sülalelerden geldiklerini iddia ediyorlar. Bakın gördüğünüz gibi hem baba tarafından hem de ana tarafından Türk oğlu Türktür. Bir Osmanlıdır. Gayrimüslim değildir. Bu bir ilmi emanettir. Bu emaneti korumak lazım. Bu emanete dikkat etmek lazım. Biz bir akademisyen olarak ileri geri sözler söylendiğinde, yazılar yazıldığında, laflar edildiğinde hakikaten üzülüyoruz. Yani bu sözleri söyleyenler küçük duruma düşüyorlar, aşağı duruma düşüyorlar, mahcup da oluyorlar. Bunların doğrusunu bilen bir insan karşısına çıkıp da şu ilmi kaynaklarda böyle yazıyor. Sen bunu niye dayanarak söyledin dediğinde mahcup olmaz mı efendim? Elbette mahcup olur. Küçük yaştan itibaren tahsil ve terbiyesine çok ehemmiyet verilen Şehzade Mehmet, devrin en mümtaz alimlerinden, en seçkin ilim adamlarından ilim öğrenmiştir. İlk hocaları Molla Yegan, Molla Ayaz, Molla Gürani gibi zatlardır. Ama esas hocası meşhur din ve fen alimi, zahiri ve batini ilimlerde mütehassıs Akşemseddin Hazretleri'dir. O, şehzadenin her şeyiyle bizzat ilgilenip onu gerektiği şekilde yetiştirmiştir. Tabii başka hocaları da vardır. Molla Akbıyık Sultan, Kadizade, Ali Kuşçu gibi 9 tane hocasından bahsedilir ilim kitaplarında, tarih kitaplarında. Herkese bilindiği üzere dünyanın gelmiş geçmiş en büyük ve en kudretli devlet olan Osmanlı Cihan İmparatorluğu'nda devletin başına geçecek olan kişiler daha şehzadeliklerinden itibaren akli ve nakli ilimler, yöneticilik, siyaset, harp, taktik ve strateji gibi dallarda çok özel surette yetiştirilirdi. Bu sadece Fatih'e has bir şey değil, Yavuz Sultan Selim Han da öyle yetiştirilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman Han da öyle yetiştirilmiştir. Osmanlı'nın en kudretli padişahları bunlar. 400 çadırdan ibaret olan Söğüt ve Domaniç yaylalarına yerleşmiş o ecdadımız, beylik, hanlık, hakanlık, devlet teşkil ettiği gibi Cihan İmparatorluğu da meydana getirmiştir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethetmesiyle Orta Çağ kapanmış, yeni bir çağ açılmıştır. Ve Fatih Sultan Mehmet Han böylece Osmanlı Devleti'ni Cihan İmparatorluğu yapmıştır. Bu sadece Türk ve İslam tarihinde değil, bütün insanlık tarihinde, bütün dünya tarihinde de çok önemli bir hadisedir. Dünya tarihçileri bir çağın kapanması, yeni bir çağın başlamasına tarih kabul etmişlerdir bunu. Ve buna da Fethi Mübin demişlerdir ecdadımız. Yine herkesin kabul ettiği gibi İstanbul'u fethedip Doğu Bizans İmparatorluğunu yıkan ve bir çağı kapatıp yeni bir çağ açan, Osmanlı Devleti'nin de Cihan İmparatorluğu olmasını sağlayan Fatih de hususi bir eğitim görmüş. Bu eğitimin kendisine verdiği güvenle daha 19 yaşındayken İstanbul'u fethetmeyi kafasına koymuş ve bu emelini henüz 21 yaşındayken gerçekleştirmiştir. Şüphesiz ki maksat ve gayesi sevgili Peygamberimizin Konstantiniye İstanbul elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, asker de ordu da ne güzel askerdir ordudur şeklindeki müjdesine layık olmaktır. Sevgili Peygamberimizin bu müjdesine layık olan Fatih Mehmet Han, kudretli bir asker olduğu kadar aynı zamanda geniş görüşlü bir fikir adamıdır. Çünkü Fatih, şehzadeliği ve padişahlığı sırasında fıkıhta Molla Hüsrev, tefsirde Molla Gürani, Molla Yegan ve Hızır Çelebi, matematikte Ali Kuşçu, kelamda Hocazade ve Ali Tusi'den ilim tahsil etmiştir. Ayrıca Ankonal Griyako'dan Batı tarihini öğrenmiştir. Görüldüğü gibi gerek akli gerek nakli ilimlerde çok iyi yetişmiş, zamanının en mümtaz alimlerinden ilim, irfan, ahlak, fen, idarecilik gibi şeyleri öğrenmiştir. Zamanının şartlarına göre çok güzel bir eğitimden geçip tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tarih, matematik, hendese, geometri ilimlerinde iyi bir şekilde yetişen Fatih, idare edeceği memleketlerden kim gelirse gelsin onlara kendi dilleriyle hitap etmek için Arapça, Farsça, Latince, Yunanca ve Sırpça öğrenmiştir. Ve bunları da ana dili gibi konuşurdu. Hatta Yunanlar son 2 asır zarfında Yunanca'yı yabancı devlet adamları içerisinde Fatih'ten daha iyi konuşan, bilen yoktur derler. Netice olarak şunları söyleyelim. O öğrendiği din bilgileriyle kendi hayat tarzını, kanun ve nizamlarını tanzim etti. Yukarıdaki ferman da bunun bir göstergesidir. Fenni ve teknik bilgilerle de istikbalde yapacağı savaşları kolaylaştıracak teknikler, taktik ve stratejiler geliştirmeye çalıştı. Mesela topun namlusunu zeytinyağında soğutma keşfini o yaptı. Eskiden yatay mermi yollu toplar vardı. Dik mermi yollu havan topunu buldu. Ve toplar gürültüsüyle insanları korkutmakta kullanılırdı. O İstanbul surlarını yıkacak cesamette, büyüklükte toplar yaptı ve surları yıktı. Rumeli Hisarı'nın projesini kendisi yapmış. 4 ay gibi çok kısa zamanda bunu bitirmiştir. Ve Osmanlı tarihinde ikinci örnektir. Karadan gemileri yürütmüştür. Yine Grecio Rum ateşinde yanmayan seyyar kuleler yapmıştır. Af buyurun, yaş manda derileriyle, deve derileriyle onları kuşatmıştır ve ateş o kuleleri yakmamıştır. Surların dibine kadar askerleri yürütmüştür. Daha Fatih Sultan Mehmet Han anlatılmakla bitecek cinsten birisi değil. İnşallah bir münasebet düşerse kendisini uzun uzun bir konuşmamızda anlatırız. Tarih ve coğrafya bilgilerinde kendini yetiştirip geçmiş hükümdarların başlarından geçenleri öğrenerek tecrübe kazandı. Dünya cihangirlerinin hayatlarını dikkatle inceleyerek bunların doğru ve yanlış hareketlerine hakkıyla vakıf oldu ve onların tecrübelerinden çok istifade etti. Cenab-ı Hak kendisine rahmet eylesin, bizlere de onu şefaatçi kılsın.
Başladım ben merhabaya, canu dilerdi sefaya, lütfu ihsan eyle cana, kıl nazar bekçi gedaya.
Bir soru bir cevap. Sual: rahatsızım, oruç tutmasam günah olur mu? Cevap: orucun birçok hastalığa faydalı olduğu tıp mütehassısları tarafından açıklanmıştır. Hadis-i şerifte her şeyin bir zekatı vardır, bedenin zekatı da oruçtur buyuruldu. Zekat veren malını kirden temizleyip tehlikelerden koruduğu gibi oruç tutan da vücudunu hastalıklardan korur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: sağlığa kavuşmak için oruç tutunuz. Midesinden veya başka bir yerinden rahatsızlığı olan bazı kimseler hastalıklarını bahane ederek oruç tutmuyorlar. Oruç tutmanın kendisine zararı olup olmayacağını bilemeyen hasta, salih ve branşında mütehassıs olan doktora sorar. Böyle bir doktor, oruç tutmak sana zarar verir derse, orucunu kazaya bırakır. Salih olmayan doktorun sözüyle hareket edilmez. Doktorun açıkladığı gibi, ilaç kullanan hastalar da ilaçların dozunu sahur ve iftara göre ayarlayarak oruçlarını tutabilirler. Oruç tutmaya mani olan hastalık çok azdır. Bu bakımdan salih bir doktora sormadan orucu kazaya bırakmamalı. Sual: midesi tamamen alınan kimse oruç tutabilir mi? Cevap: Müslüman olan mütehassıs doktorlar midesi alınanın oruç tutmasının hiç mahsuru olmaz. Aksine iyi olur. Bu ameliyatı geçirenlerde bağırsak genişleyerek mide halini alır diyorlar. O halde oruç tutmalıdır. Sual: şeker hastası oruç tutabilir mi? Cevap: şeker hastalığı çeşitlidir. Salih bir doktor oruç tutamaz demişse tutmaz, fidye verir. Sual: hamile oruç tutabilir mi? Cevap: hasta hastalığı artacaksa, hamile veya süt veren kadın zayıf olursa oruç tutmayıp iyi olunca kaza eder. Çünkü hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki, hasta, çocuğuna zarar gelmesinden korkan hamile kadın, oruca gücü yetmeyen ihtiyar, oruç tutarsa öleceğinden korkan çok zayıf kimse oruç tutmaz. Gebe ve emzikli kadın, kendisinin veya çocuğunun sıhhatine zarar gelecekse oruç tutmaz. Allahü Teala gebe ve emzikli kadına oruç tutmamak için ruhsat vermiştir. Sual: hamile kadın Ramazan'da oruç tutmamak haram olur diyerek oruç tutuyor, kendini ve doğacak çocuğunu riske sokuyor. Riske sokması uygun mu? Cevap: Müslüman, salih ve uzman bir doktor oruç tutma derse onun sözüne uyulur. Kafir veya fasık bir doktorun sözüyle oruç bozulmaz. Sual: hamile ya da çocuk emziren bir kadın oruç tutabilir mi? Tutmadığı günler kazaya mı kalır, yoksa her gün için fidye vermek mi gerekir? Cevap: hamileyken de çocuk emzirirken de oruç tutabilir. Eğer tutarsa sağlığına zarar verecekse, çocuğa zararı olacaksa o zaman tutmaz, sonra kaza eder. Fidye vermekle kurtulamaz. Sual: kalp rahatsızlığım var. Normalde oruç tutabiliyorum. Kalp krizinden endişe ediyorum. Fidye verip oruç tutmasam olur mu? Cevap: oruç tutabilenin fidye vermesi caiz olmaz. Kalp hastalığında göğüs üzerine nitroderm ihtiva eden bir ilaç, TTN konur. Bu deriden içeriye emilir. Sağlam deriden içeri girdiği için orucu bozmaz. Kriz gelirse ağızdan alınan ilaçlar alınarak oruç bozulur. Yani tutabildiğiniz kadar oruç tutmalısınız.
Programımızda sırayı şimdi de Ramazan hatıralarıyla Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci alıyor. Kendisini dinliyoruz.
Sevgili dinleyiciler, hepinize merhaba. Yine eski Ramazan-ı Şeriflerle ilgili hatıralar anlatmaya devam ediyoruz. Efendim, daha önce de söyledik, Ramazan-ı Şerif gelince eskiden sofralarda bir başkalık olurdu. Herkes evine normal zamanlarda almadığı şeyler alırdı. Bu Ramazan-ı Şerif'in hürmetine dayalı bir şey bu. Ona hürmet ettiği için, tazim ettiği için, yüksek tuttuğu için farklı yiyecekler alırdı. Tabii esnaf da bayram ederdi. Ama bu arada tabii yiyecek fiyatlarında gözden ırak tutmamak lazım. İhtisap nezareti, yani belediye başkanları esnafın haksız kazanç sağlamaması için bir nahh nizamnamesi neşrederdi. Yani normal zamanda satılan sattıkları fiyattan daha yukarı satmamaları için. Çünkü talep artacağı için. Mesela bu nizamnamede diyor ki, reçelin okkası 4 kuruş 20 para. Şerbetlik renkli şeker okkası 5 kuruş. Kelle şekeri yine 5 kuruş. Yani bizim kesme şeker 5 kuruş. Toz şeker 4 kuruş 20 para. 100 yumurta 13 kuruş. Nişasta 4 kuruş. Şehriye 1 kuruş. Zeytin 1 kuruş. Şumlu peyniri 2,5 kuruş. Kaşar peyniri 3 kuruş 16 para. Salamura peyniri 2,5 kuruş. Atina ve Rumeli balı 3 kuruş. Nohut 23 para. Kuruş da değil, para. Mercimek 26 para. Un 1 kuruş. Orta kalitede ise yarım kuruş. Harpacık soğanı 10 para. Mum 15 para. Bu şişe mumu ise böyle. Sade mum 5 para. Yerli mum 38 para. Bu kadar bir nahr nizamnamesi var. Mukayese bakımından söyledik. Efendim, sofralar çeşitli yemeklerle donatılır. İftar davetleri verilir. Bunlarla da yetinilmez. Ramazan-ı Şerif'te eşe, dosta, akrabaya ayrıca hediyeler de verilirdi. Şimdi nasıl efendim yılbaşlarında anneler babalar günde hediye veriliyorlar veya doğum günlerinde, o zaman Ramazan-ı Şerif ve Muharrem ayları hediyeleşme aylarıydı. Yakın zamana kadar vekiller, vezirler, zengin semtlerinde yaşayanlar hep etrafındakilere, yakınına, dostlarına ve fakirlere Ramazan-ı Şerif hediyeleri verirlerdi. Yine medrese talebelerine, tekkelere de erzak gönderirlerdi. Bu münasebetle Ramazan-ı Şerif yaklaşınca bir takım yiyecek maddelerinin tedariki ve dağıtılması da kibar konaklarının başlıca vecibeleriydi. Mesela Mısırlı Mustafa Fazıl Paşa 1862 yılında Maarif Nazırlığından Maliye Nazırlığına tayin edilmiş. O senenin Ramazan ayında bu nezaretin odacılarına 100 bin kuruş Ramazaniye dağıttırmış. Bu hediyelere Ramazaniye deniyordu. Yine 1863 yılında yine Hidiv İsmail Paşa'nın etrafa gönderdiği para ve erzakın bir nebzesini şurada anlatalım. Mesela tekkelere 40 kantar şeker göndermiş. 100 ölçek pirinç. 85 bin kuruş da para göndermiş. Medreselere 30 kantar şeker. 50 ölçek pirinç. 50 bin kuruş para. Üsküdar mahallelerine 20 ölçek pirinç. 15 bin kuruş para. Boğaz içindeki mahallelere 18 ölçek pirinç. 15 bin kuruş para. Galata, Tophane, Fındıklı, Kasımpaşa tarafına 20 ölçek pirinç, 20 bin kuruş para. Eyüp ve İri Kapı'ya 17 ölçek pirinç, 12.500 bin kuruş para. Silivri Kapı'ya, Yedi Kule'ye ve yine tekin böyle kimselere yine bol miktarda şeker, pirinç ve para. Toplam 80 kantar şeker, 300 ölçek pirinç, 250 bin kuruş para. Bu tabii şimdi biz bu ölçüleri tam manasıyla kafamıza tahayyül edemiyoruz ama muazzam bir miktar bu. Yani bir orduya yetecek kadar miktar. Zenginiz ama zengin de böyle işte, cömert. Yine bu Hidiv İsmail Paşa Yenikapı Mevlevi Hanesi'nin tamiri için 1000 kese altın göndermiş. Yine 1866 yılında bir Hocapaşa yangını olmuş İstanbul'da. Orada da bir defada 1500 kese akçe vermişti. Yine bu yangına uğrayanlara, evi yanıp kül olmuş olanlara 800.500 kişiye 8.500 kişiye para dağıtmış. 6 ay kış, ayda 60'ar kuruşla 30'ar okka pirinç dağıtmış. 2'şer okka da sade yağ vermiş. Yine Sultan Abdülaziz hastalıktan iyileştiği zaman, yine bu Ramazan-ı Şerif'te olmuş, fakirlere 500 bin kuruş göndermiş, dağıttırmış. İşte eskiler böyle cömert, böyle dağıtıyor. Ramazan-ı Şerif'i hayırlara, vesile olan Ramazan-ı Şerif'i bire bin bir ay olduğu için, ölçüsüz sevaplara nail olan bir ay olduğu için özellikle tercih ediyorlar. Normal zamanda da yapıyorlar ama Ramazan-ı Şerif'te hassaten. Yine Ramazan-ı Şerif'te şehzadelerin dairelerine, sultan saraylarına, eski padişah eşlerine, bunların yalılarına halk gider, ilim adamları gider, şeyhler, dervişler iftara giderler. Derecelerine göre hediyeler alırlardı. Yine her memur bir üstüne gider ve o ona hediye verirdi. Zenginler etrafındakilere hediye dağıtırdı. Sadece iftara almaz da iftar yemeği vermezler. Her iftar yemeğini yiyenlere ayrıca para verirlerdi. Yine mesela iftara gidecekler, ezana 5-10 dakika kala geldikleri için her akşam ne kadar misafir geleceği belli olmazdı. Onun için ayrıca konakların 3'er 5'er sofralık da fakir kişisi toplandığı için etraftan, halktan, gerek misafirlerin ağırlanması için, gerek fakirlerin doyurulması için Ramazan akşamları her mutfakta normalinden fazla yemek bulundurulurdu. Bundan dolayı kahyalar, vekilaçlar, katipler Ramazan-ı Şerif'in yaklaşmasıyla buna göre ihtiyaçları tespit ederler. Kilercilere, kahvecilere, çubukçulara, aşçılara, tablakarlara, ayvazlara, yamaklara talimat verirler. Bunlar olmayan konaklara bu gibi elemanlar tedarik edilirdi. Harem dairelerine de çok iftara gelen olurdu. Hanımlar da birbirlerine iftara giderlerdi. Onlar da aynı şekilde tedarik ederlerdi. Asla eksik kalmazlardı. Ramazan-ı Şerif'te ayrıca devlet memurlara maaştan ayrı ikramiyeler ve yine hediyeler verirdi. Bu hediyeler genellikle erzak nevinden olurdu. Herkes umumiyetle zekatını da Ramazan-ı Şerif'te verirdi. Bir senede bir verilecek. Ramazan ayına denk getirirler. Ramazan'da bire bin verildiği için hem zekat sevabı farzı yerine gelir hem de çok sevap alırlardı. Onun için Ramazan-ı Şerif hakikaten bir bolluk, bereket ayı olurdu. İftar davetlerinin bir geleneği daha vardı ki, davete gelenler kim olursa olsun yiyip içtikten sonra o mükellef sofralarda namazlarını kılıp çıkarken kendilerine şöyle süslü keseler, kadife keseler içinde birkaç altın hediye. Duruma göre gümüş, duruma göre başka. Daha fakirse bir havlu, bir mendil, çorap gibi hediyeler verilirdi. Buna diş kirası denirdi. Düşünün, ev sahibi misafir ev sahibine minnet edecek iken, ev sahibi misafire minnet ediyor. Lütfettiniz, evimizi teşrif ettiniz, bizim yemeğimizi yemek lütfunu gösterdiniz. Adeta biz sizin dişinizi kiralamış olduk. Bu da dişinizin kirasıdır. İşte eski Osmanlı terbiyesi, Osmanlı toplumu böyleydi. Tabi bunu istismar edenler de vardı. Aç gözlü, dal kavuklar, dilenci ruhlu adamlar böyle zengin evlerine, iftar sofralarına giderler. Yerli yersiz, vakitsiz, top patlamadan önce otururlar, yerler, içerler. Çıkarken de bu paşanın veya neyse evin sahibinin emriyle kendilerine verilen bu diş kirasını da alırlardı. Bu diş kirası adeti, tabi cömertlik olduğu için kimse buna önemsemezdi. Herkes o karşısındakinin ne olduğunu bilse bile fazla önemsemezdi. İşte bu diş kirası adeti ikinci meşrutiyete kadar devam etti. İkinci meşrutiyette 1908 inkılabıyla o zamanki vezir ve kibar konakların kapıları kapandı. Tensikat yapıldı. İttihat ve Terakki hükümeti pek çok memuru, büyük küçük memuru kadro dışı edip görevinden atmıştı. Subaylardan paşa rütbesinde olanlar icabında yüzbaşılığa kadar indirilmiş, bir kısmı da çok cüzi maaşlarla emekliye ayrılmıştı. Eskiden memur maaşlarıyla bir mahalle geçinirken şimdi memurlar maaşa muhtaç hale düşmüşlerdi. Artık ne Yıldız Sarayı'nda padişah vardı ne de saraydan konaklara, konaklardan bir mahalleliye tabla tabla dağıtılan nefis iftar yemekleri, sahur yemekleri. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.
Kandillerin şekli nücum, komadı dillerde gümüm, zevk-ü sefa bahşederek eyledi teşrifi kudüm.
Umay Aygut'un sesinden edebiyatımızda Ramazan köşesine sıra geldi. Sözü fazla uzatmadan mikrofonu kendisine uzatıyoruz. Hadi bakalım.
Edebiyatımızda Ramazan. Münevver Alp, Eski İstanbul'da Ramazan. Eski İstanbul'da 11 ayın bir sultanı geliyor diye bütün Müslümanlar Ramazan'ı dört gözle beklerlerdi. Zengin, orta halli, fakir, bütün Müslüman İstanbul halkı Ramazan'ı iyilik etme, sevap kazanma, günahlardan kurtulma sevinci ve şevkiyle karşılardı. Erkeği olmayan dulların, evi barkı olmayan bekarların, babasız yetimlerin gönüllerini hoşnut etmek, onların hayır duasını almak, tutacakları orucun, indirecekleri hatimlerin, edecekleri ibadetlerin sevabını kazanmak, Cenab-ı Hakk'ın günahlarından halas buyurması, ancak yapılan bu iyilik ve yardımlar sayesinde olacağı için, Ramazan-ı Şerif Müslümanlarca içten gelen kutsal bir sevgi ve hürmetle karşılanır ve beklenirdi. Yalnız zenginlerin değil, orta halli ailelerin bile defterli dulları, bekarları vardı. Halinden, geçiminden ve muhtaçlığından kimseye şikayet etmeyen, fıkarâ-i sabirin denilen bu kimselere hem zekat ve sadaka paylaştırılır, hem Ramazan masrafı dağıtılır, hem de iftar verilirdi. Defter tutabilecek durumda olan aile reisi, defterindeki kayıtlı, mahalle komşusu olan dul ve fakirlerine Ramazan'dan bir hafta evvel 3 okka sade yağ, 2 okka zeytinyağı, 10 okka pirinç, 5 okka şeker, 2 okka hoşaflık, 2 deste mum alıp Ramazan masrafı görüp o aileyi sevindirirdi. Bazı gönül ve kesesi gani olanlarsa iftarlık reçelini, peynirini, zeytinini, güllacını, kıymalık ve kavurmalık etini bile gönderirdi. Fakir, kimsesiz, elden ayaktan düşkün, cami odalarında yatıp kalkan bekarlara, mahallenin hali vakti yerinde olanları önceden aralarında anlaşırlar, bu işler için mahalle bekçisini parayla tutarlar, bu gibi kimselere her akşam başka bir evden bir tepsiyle, iftarlıkla bir tas çorba, iki sahan yemek gönderirlerdi. Geceleri sahur yemeğini davula çıkan bekçi dönüşte sıra hangi evdeyse uğrar alır, ertesi günü boş kaplarını getirirdi. Senenin 11 ayında idareli, tutumlu hareket eden, fazla masraf ve israftan korkan, kuyruk yağı, yerli pirinç, çekirdekli üzüm, bal kabağı hoşafı yiyen ve içen, yağ ve ispermeçet mumu yakan orta halli aileler bile Ramazan'a hürmeten tereyağı, pilav için mısır pirinci, erişte yerine kaygan makarnası, yakmak için bal mumu alırlardı. Sahurluk hoşaf için ala, razaki, üryani erikler, şam kayısıları, iftarlık için kelle ile kaşar peynirleri, kol gibi Kayseri pastırmaları, hevenkle haymana sucukları, en ala trilya zeytinleri, batum havyarları, Mekke hurmaları, en aşağı türlü kavanozları dolusu meyve reçelleri, gerek iftara davetlilere, gerekse iftardan sonra ziyarete gelen hanım misafirlere, kahveden sonra ikram edilmesi gerekli ve mutat olan binlikler dolusu şuruplar, çuvallar dolusu şekerler, okkalarla iç ceviz, iç fındık, dolmalık şam fıstığı, böreklik fabrika unları, külahlarla karabiber ve enbai bahar, şişelerle gül suları, destelerle boy boy bal mumları, üstleri allı yeşilli, mavili sazlarla bağlanmış Mevlana kapısının meşhur güllaç bağları alınırdı. Hamalların sırtına yükletilen koca koca küfelerle Ramazan masrafının nişanesi, küfelerin en üstüne konan güllaç bağlarıyla hamalların ellerinde taşıdığı bal mumu desteleri, İstanbul sokaklarını bir hafta renklendirir, mübarek günler geliyor diye hanımların gözlerini yaşartırdı. Her evde Ramazan temizliği görülür, mutfak rafları, dolapları boşaltılır, silinir, temiz işlemeli örtüler, yaygılar serilir, yerleştirilirdi. Pirinç şamdanlar, şamdan tepsileri, mangallar, leğen ve ibrikler ovulur ve parlatılır, evin bütün bakır kapları, gündelik leğencikler kalaya verilirdi. Torba bohçası ele alınır, kavanozlar, çömlekler temizlenirdi. Eve gelen Ramazan yiyecekleri torbalara, çömleklere, kavanozlara aktarma olur, mutfak dolaplarına yerleşirdi. Orta halli bir ailenin mutfağı gelin odası gibi pırıl pırıl olurdu. Sofraya oturacak misafirlerin altlarına konacak sofra şilteleri elden geçer, attırılır, icap ediyorsa yüzleri değiştirilirdi. Evlerin yatak takımları değiştirilir, namaz seccadeleri yenilenir, Ramazan'a hürmeten bir iki yeni seccade ilave edilirdi. evin büyük çamaşırı yıkanır, ütülenir, kaldırılırdı. Gündeliğe kullanılmayan yeni kaşıklar, tabaklar, kaseler, kahve fincanları, şurup bardakları, gümüş, fakfon, abonos tepsiler, işlemeli sofra yaygıları, peşkirleri, el bezleri, yüz, el ve abdest havluları meydana çıkarılırdı. Hasılı o zamanki Müslüman İstanbul halkının mübarek Ramazan-ı Şerif'e gösterdiği bu karşılama, hürmet, rağbet, itibar hiçbir misafire ve kula nasip ve kısmet olmayacak kadar büyük ve derindi.
Verdi kudümü sefalar, koptu yer yer merhabalar, alemin arttı sefası, şad oldu bekçi gedalar.
Tarihten yeni bir anekdotu daha Berceste köşesinde tarih araştırmacısı İsmail Yağcı'dan dinliyoruz.
Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bugün Berceste programında sizlerle beraberiz.
Evet kıymetli dinleyenlerim, şimdi de size biraz neşeli ama ticari hayattaki birbirimize karşı davranışımızın dürüst olmasının zaruretini gösteren, zorunlu olduğunu gösteren bir misale aktarmak istiyorum. Efendim bendeniz Kırşehirliyim. Kırşehir'in bir ilçesinden. Bu ilçede ben hatırlarım bu kişi benim çocukluğumda yaşlı başlı 60 yaşlarında falan benim şimdiki yaşımda olan bir kimse idi. Deli Ahmet derlerdi ismine. Yani biraz dobra dobra hareketleri olduğu için Deli Ahmet derlerdi. Yoksa Ahmet ismine hakaret manasında değil. Anadolu'da bu tip şeyleri çok kullanırlardı. Hani bir insan deli olmayınca veli olmaz mı sözünden belki esinlenerek kullanırlardı. Yoksa Ahmet ismine hakaret için değil. Tabii oralarda Anadolu'da üzüm bağları olur. Bağlar bozulur Ekim ayında. Üzümler sıkılır, şıra kaynatılır, güzel güzel pekmez olur ve herkesin de bu katıydı. Şimdiki gibi böyle hiperleri, süperleri, marketlerin olmadığı için çarşıdan pekmez almak hem mümkün değildi hem de kazara bir bakkalda varsa oradan pekmez almak ayıptı bile. Yani yabancı, misafir birisi belki ekmeğini banmak için alabilir ama o ilçenin yerlisi olan kimse çarşıdan pekmez satın alırsa ayıplarlardı. Hatta derlerdi ki ya filanın hanımı da avrat mı yani? Oradaki avrattan maksat ev işlerini, el işlerini bilememe manasınaydı. Avrat mı yani derken o iş bilemez, evi geçindiremez, evin işlerine koşamaz manasına idi. Dolayısıyla her evin hanımı pekmezini kaynatır, ekmeğini, yufka ekmeğini kışlık olarak yapar, tarharasını yapar. Yani bir ev ekonomisi sistemi yürürdü. Ve hakikaten evler de çok bereketliydi. Ancak çarşıdan çok zaruri şeyler, giyecek şeyleri alınabilirdi belki. Gaz, yağ, şubu gibi şeyler alınırdı. İşte bu Ahmet Efendi'nin de bağındaki üzümünden yaptığı pekmez, tabii tenekelerde yok, naylon bidonlar yok bugünkü gibi, toprak küpler var. Bu küpler 5 teneke, 6 teneke, şöyle böyle 100-120 litre civarında pekmez yahut turşu kurulabilir veya tuz doldurulabilir. Ev ihtiyaçları bu küplerde saklanırdı. Kayıt damı denilen kirerlerde. Baharda da köyden gelenlere pekmez lazım olursa, köylerimizde pek bağlar yoktu o zamanlar. Pekmez lazım olursa işte şehirden sorarlar kimin var kimin var. Ahmet Ağa'da pekmez olduğunu öğrenir köylü. Ahmet Ağa bir numune görebilir miyim? Cezbeyle Ahmet Ağa pekmezden numuneyi getirir, kahvede gösterir köylüye, tadına bakar. Oo pekmez çok güzel. Ahmet Ağa öğlen namazdan sonra geleyim, alayım der. Öğlen namazda bir saat var. Namazdan çıktıktan sonra eve gelirler, kayıt damına girerler. Efendime söyleyeyim, pekmezi alacak köylü. Bir daha bakar tadına, hani gördüğü numuneyle hiç alakası yok. Ahmet Ağa der, bu pekmez... Kardeşim aynı pekmez, ben bu küpten çıkarttım. İyi ama yani ben almayacağım falan der. De köylü kıvırmaya başlar yani. böyle yan çizer bu işte. Ahmet Ağa işte biraz daha iknaya çalışır falan filan. Yemin eder, şart eder ki kardeşim illa ben bu küpteki pekmezden aldım. Hakikaten de doğru, o pekmezden almış. Der ki Ahmet Ağa almayacağım. Ahmet Ağa o zaman kayıt damının kapısını kapatır. Başlar dövmeye köylüyü. Biraz da ağzından galis sözler çıkacak, çıkarak der ki, bir adam pekmezimi almayacaktın da bana niye su kattırdın? Böylece itiraf eder. Meğer numuneyi gösterdikten sonra köylü alacağım deyince Ahmet Ağa koşa koşa gelir küpe, efendime söyleyeyim şöyle bir 15-20 litre suyu boca eder ki pekmez çoğalsın, parayı çok alsın. Köylü de bu pekmeze su katıldığını fark edip böyle konsantrasyonun bozulduğunu görünce almaktan vazgeçer. Ahmet Ağa da hem köylüyü pataklar hem de almayacaktın pekmezime niye su kattırdın. Evet, bugün ticari münasebetlerimizde Ahmet Ağa'yı mumla aratacak pekmeze su katmalar olmuyor mu? Peki ne faydası oluyor? Koca bir hiç. Evet efendim, kıymetli dinleyenlerim, bugün de Berceste programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir yenisinde ömrümüz varsa buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.
Sultan Beyazıt Veli ol camiyi medhedeli, cemaati eksik olmaz sağında hünkâr mahfeli.
Değerli dinleyenler, programımıza yine Abdülhakim Efendi'nin bir üniversiteliğe olan cevabıyla devam ediyoruz. Bölüm bölüm aktardığımız cevap mektubunun 5. ve son bölümüne geldi sıra. Abdülhakim Efendi bütün anlattıklarının özetini sunuyor.
Hak Teâlâ'nın hakimliğini tanıdığınız, emaneti ve emniyeti bozmayarak çalıştığınız zaman, birbirinizi ne kadar sevecek, ne kadar bağlı kardeşler olacaksınız. Sizin o kardeşliğinizden, Allah'ın merhameti neler yaratacaktır? Kavuştuğunuz her nimet, hep Hakk'a imanın hasıl ettiği kardeşliğin neticesi ve Allahü Teala'nın merhameti ve ihsanıdır. Gördüğünüz her musibet ve felaket de hep kızgınlığın, nefretin ve düşmanlığın neticesidir. Bunlar ise Hakk'ı tanımamanın, zulm ve haksızlık etmenin cezasıdır. Bu da hukuku kendiniz kurmaya kalkışmanın, Hak Teâlâ ile yarış edebilecek şeriklere tabi olmanın hasılı, halis tevhid ile yalnız Hak Teâlâ'ya iman etmemenin neticesidir. Hülasa, insanlığı kaplayan sıkıntıların birinci sebebi Hakk'a karşı şirk ve müşrikliktir. İlm ve fen ilerlediği halde insanlığın ufuklarını sarmış olan fesat karanlığı hep şirkin, imansızlığın, vahdetsizliğin ve sevişmezliğin neticesidir. Beşeriyet ne kadar uğraşırsa uğraşsın, sevip sevilmedikçe ızdırap ve felaketten kurtulamaz. Hakk'ı tanımadıkça, Hakk'ı sevmedikçe, Hak Teâlâ'yı hakim bilip, ona kulluk etmedikçe, insanlar birbiriyle sevişemez. Hak'tan ve Hak yolundan başka her ne düşünülse, hepsi ayrılık ve perişanlık yoludur. Görmez misiniz, camiye gidenler sevişir, meyhaneye gidenler dövüşür. Hak Teâlâ'dan başka, her neye gönül verseniz, her neye tapınsanız, hepsinin zıddı, mukabili vardır. Bunların hepsi de Hakk'ın kudreti ve iradesi altındadır. Şeriki, naziri, misli, zıddı, mukabili olmayan yegane hakim ancak Hak Teâlâ'dır ve ancak onun mukabili batıldır, yanlıştır ve varlığı mümkün olmayan bir yokluktur. Hak Teâlâ'dan başka her neye tabi olur, her neye tapınır, onun yerine her neyi sever ve hakiki hakim tanırsanız, biliniz ki onlar da sizinle beraber yanacaktır. Yukarıdaki mektubun İngilizce tercümesi, Abdülhakim Efendi'nin İngilizce hal tercümesiyle birlikte, The Proof of Prophethood kitabının içinde, Hakikat Kitabevi tarafından neşredilmiştir. Merkezi Daire-i İflas ve Bînevâ-i, Serşâr-ı Sahbâ-i Hotgâmî ve Nâ-âşinâ-i, Es-Seyyid Abdülhakim Efendi. Kâfirin topu çok, hilesi çok, azabı çoktur. Mü'minin ilmi çok, hayası çok, rahatı çoktur.
Nefsin peşine düşürme, iffet ver bize Allah'ım. Cehenneminde pişirme, cennet ver bize Allah'ım. Nefsimize verme fırsat, günahımız yazma kat kat, son nefeste eyle necat. İzzet ver bize Allah'ım. Nefsin hilesinden sakla, günah kirlerinden pakla. Daim eyle bizi hakla, huslat ver bize Allah. Nefsimize etme esir olsun, sevabımız kesir. Sensin kullarına nasir, nusret ver bize Allah'ım. Nefis insan için tuzak, kıl şerrinden bizi uzak. Lütfunla yüzümüze bak, rahmet ver bize Allah'ım. Meded ya Erhamer Rahimin.
Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, İbadetlerini ihlas ile yapanlara müjdeler olsun. Bunlar hidayet yıldızlarıdır. Fitnelerin karanlıklarını yok ederler.
Sırada her sene beğeniyle takip ettiğimiz Ramazan oyunumuza geldi sıra. Hep birlikte dinliyoruz. Peçeli 9. Bölüm. Yazan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Kayıt ve montaj Mustafa Özcan. 1949-50 yılları, bütün ülkede olduğu gibi Babozan köyünde de genel seçim havası esmektedir. Fanatik partici ve acımasız biri olan Haydar Ağa, köyün fahri imamı Tahir Efendi'yi pek sevmemektedir. Sebebi de Tahir Efendi'nin kendi desteklediği partiyi tutmadığına ve köylüleri de kendi aleyhine etkilediğine inanmasıdır. Tahir Efendi'nin hanımından gizliden gizliye Kur'an-ı Kerim dersleri alan Asuman, askerden yeni gelen Tahir Efendi'nin oğlu Bahadır'a delicesine sevdalıdır. Haydar Ağa, önce gizliden ihbar ederek nezarete atırdığı Tahir Efendi'yi ertesi günü çıkartıp köye getirir. Ahlaksız biri olan Ağa'nın oğlu Kemal, bir başkasıyla sözü olan Zeynep'e askıntılık etmektedir.
Benden mi kaçıyorsunuz kız?
Evet, herkes illallah demiş sizden.
Neden? Niye? Ben o kadar kötü biri miyim? Bugüne bugün ağaoğluyum. Küçük ağayım yani.
Onun için mi herkesi rahatsız ediyorsunuz?
Kız bana bak. Sen bana hala kızgın mısın gülüm?
Teslimde oldum. İzin verirseniz gideceğim.
Boşuna kaçma güzelim. Bugüne bugün sözlün sayılırım senin.
Ne? Ne sözlüsü? Hayal görmeye mi başladın sen ya?
Asıl hayal gören sensin. Pek yakında babandan isteteceğime göre sözlü sayılırız.
Delirmişsin sen. Aklını oynatmışsın. Yalvarırım bırak yakamı. Bir ağa oğluna yakışmaz senin yaptığın.
Eğer dediğimi yapsaydın, bir kerecik, bir öpücük verseydin, bütün bunlar başına gelmezdi güzelim.
Ağa oğluyum diye her şey kendine mübah görüyor. İnşallah bir gün bir yiğit çıkar da bu yaptıklarının hesabını sorar sana.
Zeynep.
Buyur Ömer.
Ne oluyor söylesene.
Ne oluyormuş ki?
Az önce kızlar konuşurken duydum. Bugün çeşme başındayken küçük ağa seni sıkıştırmış. Doğru mu bu? Bak, benden bir şey saklama Zeynep. O namussuzu daha önce de senin yanında görmüştüm. Ne istiyor senden bu?
Ah Ömer'im. Kaçalım gidelim buradan.
Dur. Sakin ol. Ağlama. Ne oldu hele bir anlat bakalım.
Yok bir şey. Sen haklıymışsın. Biz burada evlenemeyeceğiz. Kaçalım. Başka bir diyara gidip orada evlenelim.
İyi ama daha birkaç gün önce babamı bırakıp gidemem diyen sendin. Şimdi ne oldu da kaçalım diyorsun.
Küçük ağa. Beni babamdan isteteceğini söyledi.
Ne? Vay namussuz. Vay kahpe köpek. Bu ne biçim erkek be? İnsan başkasına gönül vermiş birine göz koyar mı?
Eğer istedirse babam olmaz diyemez ağaya.
Nasıl diyemez? Babam birbirimizi sevdiğimizi bilmiyor.
Biliyor ama Haydar ağa gelip de kapımızı çalarsa olmaz diyemez babam. Ağaya karşı çıkmanın sonu ne olur biliyorsun.
Allah kahretsin. Allah belasını versin bu iç soyunu. Onu gebertirim de yine sana yar etmem Zeynep.
Dur dellenme hemen. Çare değil bu. Öldürürsen hapse girersin. Bu sefer de ayrı düşeriz.
İyi de ne yapacağız peki? Köyün ortasında herkesin içinde seni rahatsız etmesine sessiz kalıp da kendimle alay mı ettireyim yani?
Biliyorum. Ama acele etme. Allah büyüktür. Elbet bir kapı açar.
Açar ya. Ben biliyorum ne yapacağımı. Haydar ağayla konuşacağım.
Ne konuşacaksın ağayla?
Oğlunun yaptıklarını söyleyeceğim. Nihayet o da bir insan. O da Esma Hanım'ı severek almıştı. Elbet hak verecektir bize.
Ne istiyorsun Ömer? Senin bu saatte bağda olman gerekmiyor muydu?
Bir maruzatım var da onun için gelmiştim ağam.
İyi, ne diyeceksen de hemen işinin başına dön.
Ağam, bütün köy biliyor. Belki senin de haberin vardır. Zeynep'le ben birbirimizi seviyoruz.
Hangi Zeynep bu? Köyde bir sürü Zeynep var.
Korucu Niyazi'nin kızı Zeynep.
Ha, bildim bildim. İyi, severseniz sevin, ben ne yapayım?
Sen sevdanın ne olduğunu bilen birisin ağam. İnsan bir kere sevmesin, ölümüne sever.
Telafı uzatma lan. Derdin ne, onu söyle.
Senin oğlan, yani küçük ağa, nicedir Zeynep'in peşinde?
Kemal mi? ne yapayım?
Durmadan rahatsız ediyormuş kızı. Bağda, bahçede, çeşme başında sıkıştırıyormuş. Seni babandan isteteceğim diyormuş.
Bak hele. Demek bizim oğlan sonunda birine gönül vermiş ha. ne yapayım yani?
Oğlunuza söyleyin de bu işten vazgeçsin ağam. Yavuklusu olan kıza gönül koymak mertliğe yakışmaz.
Vay. Sen benim oğluma namert mi diyorsun lan? He? Namussuz. Sen kimsin ki boyundan büyük laflar ediyorsun?
Yaptığı ayıptır ağam. Sevenleri ayırmak günahtır.
Kes! Bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır. Eğer korucunun kızını isterse gider alırım. Alırım oğluma onu.
Yapma ağam. Sonu iyi olmaz bu işin.
Bak hele. Bir de bizi tehdit ediyorsun ha? Ulan sen kim oluyorsun da karşıma geçmiş bizi tehdit ediyorsun köpeğin dolu? Alt tarafı emrimde çalışan bir ırgatsın. Rüstem, Şevik, Salih. Buraya gelin hemen.
Yalnız.
Yatırın bu iti falakaya. Davanlarını patlatıncaya kadar dövün.
Tut, tut. Yürü lan, yürü.
Beni döverek korkutamazsın Haydar ağa. Bırakın lan, bırakın beni.
Dürenme, dürenme.
Bu yaptığının hesabını vereceksin ağa. Senin gücün kudretin varsa benim de Allah'ım var.
Tamam canım, ağlama, olan olmuş.
Babanın bunu yaptığına inanamıyorum Asuma. Ömer'i öyle dövdürmüş ki yanaşmalarına, çocuk yere basamıyor.
Elleri kırılır inşallah. Ama asıl kabahat o abim olacak herifte. Bütün bunların sebebi o.
Ömer acılar içinde kıvranıyor. Hepsini öldüreceğim diyor. Ne yapacağız biz Asuman? Hele abim beni istetirse o zaman işler daha da kötüye varacak.
Keşke elimden bir şey gelebilse Zeynep. Annem de söyledi ama ikisine de söz geçiremiyoruz. Ne olur affet beni.
Vallahi ne olacak bizim sonumuz? Nedir bu başımıza gelenler ya Rabbim? Yok mu bu haksızlıklara dur diyecek birisi?
Ömer'in vaziyetini gördün mü muhtar?
Ağanın adamları oğlanın ayak tabanlarını patlatmışlar. Zavallı yere basamaz hale gelmiş ha?
Gördüm, gördüm.
Niye? Bu ne biçim ağalık şimdi? İnsan kapısına gideni böyle dövdürtür mü hiç?
Bu iş ağaya hiç yakışmadı muhtar. İnsan ağa oldum diye insanlara böyle zulüm yapmamalı. Tahir Hoca zulüm payidar olmaz der hep.
Tahir Hoca şunu da söyler Mustafa. İdarecilerin zulmü bizim işlerimizin kötülüğündendir. Demek ki biz doğru biri olsak, iyi bir insan olsak başımızdakiler de iyi olacak.
Ülen muhtar, aferin sana. Yani muhtar olalı böyle bir laf etmemiştin şimdiye dek.
Muhtar işine geldiği gibi konuşuyor Hüseyin emmi.
Herkes işine geldiği gibi konuşuyor. Bu kadar üstüne düştüğünüz Tahir Hoca'ya ne oldu ki bir karakola düştü diye dünyaya küstü. Kapıya çıkmaz oldu he.
Tahir Hoca'yı anlayamayız muhtar. Ne yapıyor, kapıya çıkmıyormuş. Senin ağa gibi kimseyi dövmüyor, sövmüyor, hakaret etmiyor en azından.
Benim bildiğim Tahir Hoca kapıya çıkmıyorsa boşuna değildir. Elbet ki tabi bir yanı vardır bu işin.
Ben bir şey söyleyeyim mi? Hepiniz nankör insanlarsınız. Ülen Haydar ağanız olmasa hepiniz açsınız be. Kursağınıza giren her dilimde onun hakkı var. Ama buna rağmen böyle ileri geri konuşabiliyorsunuz. Ne diyeyim artık size ben be?
Bana bak muhtar. Bu lafın derinlere uzanır. Haydar ağanın metini yap da böyle yapma. Kim kimin ekmeğini yiyor? Biz mi onun ekmeğini yemekteyiz, o mu bizim ekmeğimizi yiyor?
Doğru. Doğru.
Baba, bugün köyde olanları duydun mu?
Duymadım oğlum. Dışarıya çıktığım yok ki. Ne olmuş?
Ne olacak? Haydar Ağa Ömer'i yanaşmalarına dövdürtmüş.
Ya. Vah vah vah vah. Zavallı çocuğu.
Neden dövdürtmüş peki?
Kendine küçük ağa dedirten oğlu Ömer'in yavuklusuna asılıp kızcağızı rahatsız ediyormuş. Ömer de ağaya gidip yardım istemiş. O da vay sen misin bana oğlumu şikayet eden ha? Falakaya yatırmış. Yer misin yemez misin? Yer misin yemez misin? Zavallıyı ayaklarından kan gelinceye kadar dövdürtmüş.
Ay, vuranların da vurduranların da elleri kırılır inşallah.
Gene de beddua etme hatun. İyilikleri için dua et.
İyi de babam, nereye varacak bu işin sonu ha?
Bilemiyorum oğlum.
Bu devir böyle işte babam. Yapanın yanına kar kalıyor artık.
Öyle deme oğlum. Bak büyüklerimiz buyuruyor ki, küfür devam ederse de zalimler kalkar aradan, zalime imhal ederim, ihmalim yok dedi Yezdan.
Ne demek istiyor imhal ederim derken?
Yani benim anladığım, Allah-u Teala zulmedene bir süre mühlet verebilir. Bu mühlet Allah-u Teala'nın merhametinin çokluğundandır. İnsanlar zalim de olsa belki yaptığına pişman olur, tövbe eder diye hemen cezasını vermez. Ama Allah'a tövbe etmeyip zulme devam edeni mutlaka cezalandırır. Bir kimse zulmederek asla nihai hedefe ulaşamaz. Daha dünyadayken cezasını görür.
Haydar Ağa'da para var. Köyde beslediği adamları var. Kasabada dostu var. Hükümette adamları var.
Ya. Şimdi sen de hak verdin mi bana anam? Gördünüz işte. Zavallı Ömer bir şey diyecek oldu, ne hale geldi. Ben bir şey yapmaya kalkışsaydım beni ondan beter ederlerdi herhalde.
Ha, hele bir seni dövdürtmeye kalksın da işte o zaman beni karşısında bulur o melun.
Sakin ol. Sakin ol Rahime Hanım. Haydar Ağa kızını bize vermek istemeyebilir. Bu onun hakkıdır. Ama asla oğluma bir şey yapamaz.
Yazık. Asuman'ı gelinim değil kızım gibi sevmiştim ben.
Dur hele, sabredelim biraz. Görelim Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler.
Asuman, neyin var kızım?
Babanın yaptıklarını üzülüyorsun diye. Ama bu kadın halimizde elimizden ne gelir kızım?
Bunların yaptıkları yenilir yutulur gibi değil anne. Ama esas canımı sıkan başka bir şey var.
Nedir yavrum?
Bahadır anne. Öyle canım sıkılıyor ki.
Çok mu seviyorsun onu yavrum?
Çok anne. Seninle böyle konuştuğum için kınama beni ne olur. Seni arkadaş gibi görüp dertleşiyorum işte.
İyi ediyorsun kızım. Bir anne aynı zamanda çocuklarının arkadaşı da olmalıdır.
Köyde Bahadır için dedikodular dolaşıyor. Beni bırakıp başka kızlara gönül verdiği söyleniyor.
İnanma. Bahadır öyle çocuk değildir. Yiğittir, merttir.
Öyle de neden bir kerecik olsun beni arayıp sormadı? Bir haber salmadı. Hiç mi özlemedi? Hiç mi hasretimi çekmedi?
Ona da hak vermek lazım kızım. Babasına yapılanların üzerine geldi. Belli ki çocuğun kafası karıştı. Baban adamlarına emir vermiş. Bahadır'ı düşman ilan etmiş. O da bütün bu olanları duymuştur herhalde.
Seven insan her şeyi göze alır anne. Bak Zeynep'in Ömer'i korktu mu? Dövülme, hakaret görme pahasına gelip konuştu. Seven böyle olur.
İyi mi oldu ama? Dayağı da yiyip gitti.
Mesele dayak yiyip yememesi değil anne. Sevgisine karşı gösterdiği fedakarlık.
Ah kızım. Seni üzmemek için söylemek istemiyordum ama Bahadır seni görse ne olur, istese ne olur? Babam verir mi sanıyorsun?
Haklısın. Ama çok seviyorum işte, elimde değil. Hem de çok özledim anne, çok.
Ah yavrum, böyle acı çekmektense vazgeç bu sevdadan. Sevgini yüreğine göm, unutmaya çalış.
Dünyada yapamam. İçim yanıyor. Onu bir kere görsem belki içimdeki bu yangın geçer.
Onu görmek mi? Nasıl olur? Kız başına nasıl yapacaksın bunu? Baban duyarsa senin için hiç iyi olmaz. Babana varana kadar abin olacak, kemiklerini kırar.
Kimseden korkum yok anne. Bahadır'la konuşacağım.
Biraz daha sabret kızım. Olaylara yalnız kendi açından bakma.
Nasıl yani? Başka nasıl bakayım?
Tahir Efendi olsun, oğlu Bahadır olsun, bizim aile yapımızı bilen insanlar. Onlar ne kadar mazbut, müşfik bir aile ise biz tersine sevgiden, ilgiden yoksun bir aileyiz. Onlar Allah'ın rızasını kazanmak için yaşarken biz dünya çıkarlarımız için yaşıyoruz. Bir de bu açıdan bakarsak bize dünür olmak için can attıklarını hiç sanmıyorum.
Anne, ben yalnız Bahadır'a aşık değilim ki. Rahime Ana'ya da aşığım. Tahir hocamı da seviyorum. Onun Kur'an-ı Kerim'i okuyan sesini duymak, gönüllere ferahlık veren sohbetini duymak istiyorum. Onlara gitmediğim gün kendimde bir boşluk, bir eksiklik hissediyorum.
Kız, tatlı kız. Bahsız kız.
Hadi, müsaade et gideyim. Rahime Ana'dan örnek iğne oyası alacaktım. Ayrıca ne zamandır da gitmedim onlara. Ne dersin, tamam mı?
Tamam kızım. Havada karardır. Bu saatte nasıl gideceksin ama?
Her zaman nasıl gidiyorsam öyle giderim. Arka kapıdan görünmeden çıkarım.
Baban soracak olursa ne diyeyim?
Sormaz. Ne zaman sordu ki şimdi sorsun?
Bu evde ben de senin gibi yalnız. İkimiz de garibiz. Söz veriyorum. Seni sonuna kadar destekleyeceğim kızım. Senin muradına ermen için gerekirse canımı bile vermeye hazırım. Güzeller güzeli kızım.
Ah anacığım. Benim güzel anacığım. İyi ki sen varsın.
Yavrum.
Sen de olmasan bu evde hiç sevgi şefkat olmayacak. Tamam, tamam ağlama. Sadece Rahime Ana'yı bir görüp geleceğim. Bahadır'ı görmesem de olur. Söz.
Peki kızım.
Peçela Oyun'un 9. bölümünü dinlediniz. 10. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız. Böylelikle bir sahur özel programımızın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Faruk Salt yönetiminde Ufuk Karcı hazırlarken, Muhittin Sami Yaygıngöl teknik yapımda görev yaptı ve ben İrfan Atasoy da sunmaya çalıştım. Yarın tam seher vaktinde yine sahur programında yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Sahur özel programı.